أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تبارك وتعالى dualarınızı, niyazlarınızı inşallah kabul buyursun. Ali kardeşimizden de Allah razı olsun. Güzel o nefesiyle ve güzel sesiyle elhamdülillah bizleri feyizlendirdiler. Allah tevfikatını artırsın inşallah.
Amin.
İmam Zaman sallallahu aleyhin has yaranlarından eylesin cümlemizi beraberinde. Bahsımız perşembe akşamları akaid bahsidir. Gerçi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın şehadeti ve İmam Mehdi aleyhisselamın imametinin başlangıcı da münasebeti var. Ama izninizle o özel münasebeti bırakalım inşallah bir sonraki fırsata, yine akaid bahsini sürdürelim bu akşamda inşallah. Akaid bahsinde konumuz Hak Teala'nın sıfatlarıydı. Ki geçen bahsede arz ettik ki Hak Teala'nın sıfatlarını ulema sıfat-ı subutiyye ve sıfat-ı selbiyye başlığı altında ilk başta iki kısma ayrılmışlardır. Sıfat-ı subutiyye ve bir de sıfat-ı selbiyye. Ve sıfat-ı subutiyye dedik ki müsbet anlamı, pozitif bir mana ifade ediyor Hak Teala'da. Bir kemalin, bir güzelliğin, bir güzel vasfın varlığından bahseden sıfatlara, bir kemalin varlığından bahseden sıfatlara sıfat-ı subutiyye ismi verilmektedir. Yani bir kemali Hak Teala ispat eden sıfatlar. Sıfat-ı selbiyye, yani Hak Teala'da olmaması gereken ve negatif ve kusuru ifade eden vasıflardır ki, kusuru ifade eden vasıfların Hak Teala'da olmaması gerektiği konusu. Yani Allah'ta olmayan sıfatlar ki bunları da sıfat-ı selbiyye. Hak Teala dışındaki varlıklarda sıfat-ı selbiyye de olabilir. Yani kusuru ifade eden sıfatların varlığı olabilir ama Hak Teala'da böyle sıfatlar olmaz. Dolayısıyla Hak Teala'daki sıfat-ı selbiyye, yani Allah'ta olmayan sıfatlar ki onda az önce ikinci kısım sıfatlar. Daha sonra sıfat-ı subutiyyeyi, sıfat-ı ve keza sıfat-ı selbiyyeyi de yine arz ettik ki iki kısım ayrılmışlardı. Bir sıfat-ı zatiyye, bir de sıfat-ı fiiliyye. Ki bunların tariflerini geçen bahsede arz etmişiz. Bugünkü bahsimizin konusu Hak Teala'daki olan sıfat-ı subutiyyenin ve olmaması gereken sıfat-ı selbiyyenin ispat metotları konusunu ele alacağız. Yani nereden diyoruz ki Hak Teala'da mutlaka bu sıfatlar var, buna delillerimiz ne diye? Nereden anlıyoruz yani bizim Allah Tebareke Teala'da olması gereken, olduğunu düşündüğümüz sıfatları nasıl fark ediyoruz? Nereden anlıyoruz ve bunların ispatı nedir? Veya Allah Tebareke Teala'da olmaması gerektiğini düşündüğümüz sıfatları neden, nasıl anlıyoruz ki Allah Teala'da yoktur bunlar? Ve bunun ispat metodu, yöntemi nedir? Elbette akaid alimleri bu konuyu da iki bölümde ele almışlar. İlk olarak sıfat-ı subutiyye konusunda genel olarak Allah Teala'da olması gereken, yani sıfat-ı subutiyyenin tamamı hakkında delil ikam etmişler. Yani ayırmadan, işte şu kemal, bu kemal demeden mutlak olarak bütün kemalların Allah Tebarek ve Teala'da olduğu düşünülen, olması gereken kemalların varlığına dair ve marifetine dair, ispatına dair deliller. Veya mutlak olarak sıfat-ı selbiyyeye az edeyim ki genel olarak ele alınmış ve bunların delilleri ikame edilmiş. Bir de teker teker bu sıfatları bahse, yani önemlilerin elbette bütün tamamını değil de önemli olarak düşündükleri, sıfat-ı subutiyeden önemli olduğunu düşündüklerini, mihver olduğunu düşündükleri sıfatları ele almışlar. Onların üzerinde teker teker durmuşlar. Ve keza sıfat-ı selbiyeden de yine teker teker bir kısmını ele almış, üzerinde durmuşlar. Biz ilk önce bu genel olarak Allah'ın sıfatıyla ilgili delilleri genel çerçevede ayırt etmeksizin, yani örneğin mesela diyelim ki Allah'ın sıfatı subutiyetinden kudret, ilim, hayat, bu sıfat subutiyet, bunları teker teker ele almak, genel olarak bu sıfatı subutiyenin ve keza genel olarak sıfatı selbiyenin delilleri nedir? Biz bunların hangi delillerle o subutiyenin varlığını ve selbiyenin yokluğunu neye dayanarak ispat ediyoruz? Genel delil. Hepsini içeren, hepsini ispat edebilen deliller. Burada da yine ulema iki yöntemle, iki çeşit delil ikame etmişler. Bir delil sebepten sonuca giden delil niteliğini taşıyabileceğimiz delil. Bir de sonuçtan sebebe giden delil niteliğini taşıyacak delil. Bunu ben ilk önce o delillere geçmeden önce bu konuyu biraz açayım hizmetinize. Biz bir şeyin varlığını ispat etmekte iki çeşit delil getirebiliriz. Bir, o şeyin sebebinin varlığını, o şeyin sebebi olan, o sebebin varlığını ispat ederiz. Sebep var ise tabi olarak da sonuç da olduğu ortaya çıkar. Yani sebepten yola çıkarak sonuca gideriz. Mesela diyelim ki bir yerde sıcaklığın olduğunu ispat etmek için ateşten yola çıkarak ateş görüyoruz, orada var. Ateş sıcaklığın sebebidir. Ateşin varlığını ispat ederek sonuçta orada sıcaklığın da var olduğunu ispat etmiş oluruz. Yani sebebin varlığını delil getiririz neye? Sonucun varlığına. Sebebi önce görüyoruz. Sebep bize sabit oluyor. Sonra sebebin varlığından yola çıkarak sonucun da olduğunu ispat ediyoruz. Örneğin ateşten yola çıkarak sıcaklığın varlığını ispat etmek. Bazen de aksinedir. Sonuçtan yola çıkarak sebebin varlığını ispat ediyoruz. Yani ne? Yani sebep bize gizlidir. Sebebin varlığını henüz bilmiyoruz. Ama sonucun varlığı bize açıktır. Sonucu görüyoruz. Sonuçtan yola çıkarak sebebi de bulmuş oluyoruz. Mesela aynı olayın tersine. Eğer bir yerde misal örneğin duman çıktığını görür isek ise dumandan yola çıkarak orada yangın, ateş olduğunu fark ediyoruz. Sebebi, sonucu sebebin delili sayıyoruz. Bu da sonuçtan sebebe gitmek yöntemidir. Birinci kısım metoda delili limmi denilir. Yani sebepten yola çıkan ve sonucun varlığını ispat eden yöntemde terim olarak ona delili limmi, yani sebepten yola çıkılan delil. İkincisine de delili terim olarak inni terimi, lafzı kullanılır. Delili inni, yani sonuçtan yola çıkılarak sebebin varlığı. Elbette ilgili felsefi ve kelami kitaplarda çok net olarak ispatlanmış ki sebepten yola çıkılarak sonucun varlığına giden delil en güçlü delildir. Yani bize eğer bir yerde bir sebepten yola çıkarak sonucu keşfeder isekse, bu delil bize %100 yakin getirir. Yani hiçbir zerre şüphe bırakmaz. Sebepten yola çıkılarak gidilen sonuç en kesin, yani en kesin bilgi orada olur. Ve en sağlam delil de olur. Ama sonuçtan yola çıkılarak giden delil yakin getirir ama sebepten yola çıkılan delil gibi yakin getirir. Orada bir takım şüphelere yer kalabilir. Bir takım sorulara yer kalabilir. Dolayısıyla en sağlam yöntem sebepten yola çıkarak sonuca gitmektir. Şimdi İslam bilginleri de Allah'ın sıfatının ispatında her iki metodu da kullanmışlar. Yani bir, sebepten yola çıkarak yani sıfatların sebebinden diyelim. Sebepten yola çıkarak sıfatları ispatlamışlar. Bir de sonuçtan yola çıkarak sıfatları ispatlamışlar. Her iki yöntemi de kullanmışlar. Biz de burada her iki yöntemi de inşallah kendimizin, yani bizim zihnimizde anlaşılacak şekilde açıklamaya çalışacağım. Yani. Yine de burada arz edeyim ki bizim bu bahsimiz ilmidir, felsefidir ama aynı zamanda bendenizin çabası budur ki bunu öyle yapalım ki bizim zihnimizde de bir soru işareti kalmasın. Yani anlayacağımız dile tökmeye çalışıyorum her konuyu. Kendi gücümün yettiği kadarıyla. Ve bu da mümkündür mümin kardeşlerim. Yani akli deliller bizi korkutmasın. İnsanın en büyük özelliği akletmesidir. Ve akli deliller herkes için, her zihin için idraki mümkündür. En ağır felsefi delili, en karışık felsefi delil insanın aklını onu çözer. Her akla. İlla da böyle derinleşme bilmem çok fazla yok. Önemli olan onu az edeyim ki anlatabilmek. En girift mesele, akli olan en girift mesele eğer doğru tahlil anlatılırsa hiçbir kimse olmaz ki aklı dengesi çalışan bir insan ola, yani aklında bir sorun olmuyor, yani bir hastalık. Mesela bazı insanlar mümkün de hasta olur. Yani aklı şuurunda bir hastalık olabilir bir çeşit mesela. Aklı şuurunda bir hastalık olmayan, okumuş veya okumamış, tahsil etmiş, etmemiş. Herkes o konuları anlayabilir. Öyle değil ki, mesela diyelim ki ben çok felsefi bahs okumamışım, bu konuları, mantık filan gibi konuları görmemişim, benim için zor. Yok, hayır. Önemli olan dikkat etmek, önemli olan konunun iyice doğru şekilde tahlil edilip ortaya koyulmasıdır. Şimdi biz gelelim sebepten yola çıkarak Allah'ın sıfatlarını ispat edelim. Allah'ın sıfatlarının varlığına sebep kim olabilir? Allah'ın kendi zatından başkası olamaz tabi olarak. Çünkü Allah, yani Allah'ın sıfatları dayansa dayansa Allah'ın kendi nedir? Zatına dayanır. Dolayısıyla yani biz Allah'ın zatı konusunda biraz derinleşerek sıfatlarını anlamaya çalışıyoruz. Birinci metod budur. Allah'ın zatı konusunda, Allah'ın zatının tasavvurunda, Allah'ın zatının marifetinde, ilminde, Allah'a zatına olan marifetimizden yola çıkarak Allah'ın sıfatlarını anlayacağız. Hem subuti sıfatlarını, yani hem müsbet mana ifade eden, kemal eden sıfatlarını, hem de menfi sıfatlar, yani olmaması gereken sıfatları zattan yola çıkarak anlayacağız. Birinci metot bu. En sağlam metot da budur. Daha sonra da eserden yola çıkacağız. Onu daha sonra arz edeceğim. Nitekim mesela diyelim ki imamlarımız da bu yöntemi tercih etmişler. Bike araftuke. Seninle seni tanıdım diyor. Ve ente delelteni aleyk. Sen kendin bana, kendine delil oldun. Doğru yöntem de budur yani. Bike araftuke. Seninle seni tanıdım. Seninle yani seni tanıyan yani senin sıfatlarını, senin neyin, yani sen nesin? Seni ancak senin kendini tanıyarak ben tanıdım. Ve senin kendin kendine delil oldun benim için. Yani biz eserden yola çıkarak seni tanımadık. Senin kendinden yola çıkarak seni tanıdık. Bunu biz Hak Teala'nın o ispat metodunda gördük aslında orada mesela bahsederken bir konularımız bu var idi. Yani dedi ki aslında insan eğer dikkat etse hiçbir varlık Allah kadar açık değil. Bütün varlıklardan açık, her şeyden en açık varlık. Hiç gizliliği olmayan varlık. Allah tebareke ve teala'dır. En aydın varlık Allah'tır. Bu yüzdendir ki Allah en aydın olduğun aydındır. Dolayısıyla ancak onu kendisiyle tanıttığımız takdirde doğru tanımış oluruz. Bunu orada bahsetmiştik. Şimdi de burada da yine aynısını bir şekilde bir fakir beyanla gidiyoruz. Biz Hak Teala'nın o ispat metodunda dedik ki varlık üzerinde düşündüğümüzde baktık gördük ki varlık alemi kendi ayağı üzerinde duran bir varlık olmaksızın olması imkansızdır. Bunu orada gördük yani. Varlık alemi var. Biz şimdi varız değil mi? Bunda şüphemiz yok. Biz varlıkta düşünürken gördük ki varlığın olması kendi ayağı üzerinde duran, müstağni olan aleyküm selam ve rahmetullah müstağni olan varlığın özü olan, sırf varlık olan, hiçbir eksiği, kusuru olmayan, az edeyim ki hiçbir boşluğu olmayan bir varlık olmaksızın olması mümkün değil. Bunu nereden anladık? Çünkü her varlık ki kendimizde dahil olmak üzere, elimizi her varlığın üzerine koyduksa hepsi va muhtaca diye bağırdıklar. Va ihtiyaca. Hepsi biz acız, biz fakiriz, biz yoksunuz diye bağırdıklarını gördük. Bütün varlıkların va ihtiyaca nidasının bütün evreni doldurduğunu gördük baştan başa. Bütün evren, bütün varlık alemi baştan başa tek seda. Ne diyorlar? Yalvarıyorlar. Va ihtiyaca nidaları bütün alemi almış. Niye? Çünkü hiç, yani bakıyoruz kendimizde. Zatımız olsun, sıfatımız olsun. Hiçbirisi ben kendi ayağım üzerinde durmuşum diyemiyor. Belki hepsi diyor ki kendi ayağı üzerinde duran benim gibi va ihtiyaca diye nida feryat etmeyen biri olmadan olamam. Hepsi bu sessize vermişiz. O zaman demek ki biz fark ettik ki demek ki bir tane varlık var ki bu bütün varlıkların aksine bütün varlıklar va ihtiyaca diye nida ederken o da diyor ki enel ganiyyul hamid. Zengin benim ve övgüye layık benim. Benim sizin ihtiyacınızı karşılayan. Bir o varlık olmadan olmazdık biz. O halde demek ki o varlığı biz Baktık ki zorunludur onun. Yani onsuz olamıyor hiçbir şey. Ve o bunların hepsine layık herkesin ihtiyacını odur bertaraf ediyor. İşte o varlığı demek ki o bizim gibi yani diğerleri gibi olmamalıdır. Yani onda boşluk olmamalıdır. Biz niye va ihtiyaca nidamız bütün evreni almıştır? Çünkü boşluğumuz var. Çünkü varlık boşluğumuz var, hayat boşluğumuz var, güç boşluğumuz var, ilim boşluğumuz var, kudret boşluğumuz var. Var da var. Hepsi boş. Hepsi boşluk. Ama aynı zamanda dolduruluyoruz da görüyoruz. Vücut bize veriliyor, hayat bize veriliyor, ilim veriliyor, kudret veriliyor ve. Ha. Çünkü boşluğumuzun doldurduğunu kendimiz boş olduğumuz halde doldurulduğunu görüyor iseksa dolduran var anlıyoruz. Peki demek ki o dolduran da bizim boşluğumuz yoktu. Biz ne anladık bir ilk başta? İlk başta anladık ki boşluk namına yani sıfat-ı selbiye. Sıfat-ı selbiye neydi? Yokluktan ibaretiydi değil mi? Yani ihtiyaç olan şeyler, yani kusur, yani ayıp, yani bunlar. Bunlar namına hiçbir şey orada yok. İlk başta bunu fark ettik. Aksine anladık ki o dopdoludur. Dopdolu yanına. Yani o varlık boşluğu yoktu. Bir, o ilim boşluğu yoktu. İki, o güçlük boşluğu yoktu. Üç, o hayat boşluğu yoktur. Dört, sen bunu çevir başka türlü dediğine. Yani o varlıktır kul. Baştan başa varlık. Sonsuz varlık. Hangi varlığın varlık açısında boşluğu yoktur? Sonsuz varlığın varlık açısında boşluğu yoktur. Hangi varlığın ilim boşluğu yoktur? Sonsuz ilimin boşluk açısından boşluğu olmaz ancak. Her ilim eğer sonlu olan her ilim boşluktur. Yani eğer benim ilmim mesela diyelim ki 1 trilyon şeyi bilmektirse eğer demek 1 trilyondan sonraki nedir? İlim boşluğu var demek. Hangi ilmin boşluğu yoktur? Yani sonsuz ilmin boşluğu yoktur. Hangi kudretin boşluğu yoktur? Yani sonsuz kudretin boşluğu yoktur. Hangi hayatın boşluğu yoktur? Yani sonsuz hayatı, yani ölümü olmayan, yani bitişi olmayan. O zaman denilen ki Hak Teala'nın biz hem sıfatı sübutiyesi ispatlanmış oldu aynı zamanda. Yani anladık. Zatta düşündüğümüzde gördük ki hem bütün kemal, üstünlük, yani güzellik, gerçeklik, yani bir şey yani sayılan şey. Onun tamamı oradadır. Tamamına sahiptir. Yani bütün sıfatı, sübutiyeyi, kemaliye ondadır. Hiçbirisinde bir zerre bitişi yoktur. Hem de anladık ki yani o bu kemalı daraltacak, boşluk yaratacak, yokluk getirecek, sınır getirecek, tahdit çizecek, menfileştirecek anlamına hiçbir kusur da orada yoktur. Yani o mutlak kemal ve mutlak kusursuzluk. Demek ki Allah'ın hem sıfat-ı sübutiyesini ve hem de sıfat-ı selbiyesini Allah'ın zatında düşündüğümüzde hemen aklımız böyle %100 neyin ki %99 99.99 yok. Ne? %100 şüphe duymaksızın budur bundan gayrısı mümkün değil diye hemen hükmediyor aklımız. Aklımız itiraf ediyor. Diyorum mutlak doluluktur. Mutlak kusursuzluktur. Bunu nereden vardık? Onun zatında bir düşündüğümüzde hemen vardık. Zatını tahlil ettiğimizde gördük ancak böyle olur. Onun Eğer olacaksa o ancak böyle olur. Olması zorunludur. O da ancak böyledir yani. Başka türlü olamaz. Çünkü başka türlü hangisi olursa olsun. Başka türlü o, bunun dışındaki oluşlar hep nedir? Aynı hastalığa düşmektir. Yani vağa ihtiyaca. Eğer böyle değilse, eğer %100 dolu değilse, %100 kusursuz değilse, demek ki o da bir elini açacak bir yerde. Diyecek ki var mıdır benim bu boşluğu dolduran? Olmadı ki. O yüzden biz buradan yola çıkmıştık. Yani baktık gördük kendimiz boşuz dedik o gerekiyor yani. Demek ki Allah'ın zatını tahlil ettiğimizde, düşündüğümüzde ki vardı gördük ki varlığı zorunludur. Olmazsa olmaz varlıkların olmazsa olmazıdır. Filozoflar mesela diyorlar ki varlıkların olmazsa olmazı diye Allah'ın tarif ederken bazen diyorlar. Diyorlar ki Allah nedir? Diyor varlıkların olmazsa olmazıdır. Olmazsa hiçbir şey yok. Sonra diyorlar nedir? Diyorlar ki o sırf ilimdir. İlmun kulli. Sırf ilimdir. O sırf varlıktır. O sırf kudrettir. O sırf hayattır. O sırf rahmettir. O sırf her kemal. Her ne, kemal neyse. Güzellik neyse. O onun tam sırfıdır. Yani hiç eksiği olmayan boyutudur. Bu da aynı zamanda bize ispat etti ki bu ne zaman sırf olabilir? Yani zatı bunların ta kendisi olduğunda yani zattan bunları ayırmak mümkün değil. Böylece Allah'ın sıfat-ı subutiyyesiyle sıfat-ı selbiyyesini biz onun zatında tahlil düşündüğümüzde ortaya çıkmış olduk. Bu en sağlam yöntemdir. Ki bu insanlar her türlü şüpheyi götürüyor ve aynı zamanda marifetimizi çok çok güçlendirir. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de neydi? Demişler ki biz gelelim ki ikinci yöntem denir. Yani eserden yola çıkarak. Eserden yola çıkarak Allah'ın sıfatlarını ispat edelim. Yani sıfatların bir takım eserleri var. O eserlere bakarak o sıfatları keşfedelim. Başka bir tabirle Allah'ın işi var. İşine bakarak onun özelliğini anlayalım. Neden? Çünkü her işi yapanın kendisine delil olduğu gibi aynı zamanda işi yapanın karakterine de delildir değil mi? İşe bak, anlarsın. Ne iki şey anlarsın? Bir, işi yapanın kendisinin var olduğunu anlarsın. Bir de o işi yapanın karakterinin, becerisinin, kudretinin, yani liyakatinin ne olduğunu anlarsın. İş iki şeyi de gösterir. Peki Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur? Kullun ya'melu ala şakileti. Herkesin işi kendi kabiliyeti oranındadır. Dolayısıyla mesela diyelim ki bizim işlerimiz de mesela yani bu bir ahlakı boyutu. Yani burada bir ahlakı nükte ortaya çıkmış olsun. Biz insanlar mesela kendi işimizi yaptığımızda bizim işimiz aynı zamanda bizim şahsiyetimizin neydi? Bir belgesidir. Aynasıdır. Onun için Peygamberimiz mesela diyelim hatta o mezarı defnederken ne yaptı? Mezarı böyle çok düzenledi. O insanı mezara koyarken nedir? Taşını böyle güzel düzenliyor, siliyor mesela şu. Niye böyle yapıyorsun? Çünkü diyor ki iş kişinin nedir? Şahsiyetidir. Allah güzel işi, Allah'ın işi sağlamdır, güzeldir. Ben de Allah'a benziyorum. Yani Allah'ın bir peygamberi olarak yani işimi sağlam, güzel yapalım. Onun için insan her iş mesleğinde, her mesleğinde işini gerek hem sağlam yapa hem güzel yapa. Bu iki özelliğe dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Biz Allah'ın işinden yola çıkarak Allah'ın sıfatlarını göreceğiz. Çünkü kişinin yani iş görenin özelliğini de bize ortaya koyuyor. İslam uleması burada da yine iki yöntem iki şekilde hareket etmişler. Bir, sırf akli ve felsefi bir metod uygulamışlar. Yani işi de geldi. Bu delil de iki şekilde ortaya koyulmuş. Bir felsefi yöntemle ortaya koymak, felsefi metotla bunu incelemek işi. Bir diğer işi de felsefi değil de ilmi ve kelami metotla. Yani burada işi incelerken de iki şekilde incelemişler. Bir, sırf akli ve düşünsel olarak işi ele almışlar, incelemişler. Buradan Allah'ın sıfatına gitmişler. Bir de ilmi metotla, pozitif ilmi metot. Ki bu ilmi metodu da kelami metot diye niteliyoruz. Kelami metotla yola çıkarak Allah'ın sıfatını anlamaya çalışmışlar. Şimdi gelelim ilk olarak o felsefi metottan yola çıkarak biz Allah'ın işinden yola çıkarak felsefi metotla Allah'ın sıfatlarını anlayalım. Felsefi metot budur. Şu ilkeye dayanıyor. Diyor ki bizim bir aklı hükmümüz var. Yani yoksun bir şeyden yoksun olan bir varlık, yoksun olduğu şeyin var edicisi, vericisi olamaz. Aklı bir kuraldır. Yani mesela diyelim, farz edelim. Biz istiyoruz bir şeyi, mesela sıcaklık meydana getirelim. Sıcaklığı meydana getirmemiz için sıcaklık sebebinin kendisinde sıcaklık olmalıdır ki bu sıcaklığı meydana getirsin. Eğer o sebebin kendisi sıcaklıktan yoksun olursa, sıcaklık onda olmazsa, sıcaklık gücü onda olmazsa sıcaklığı meydana getiremez. Bir şeyden yoksun olan şey, yoksun olduğu şeyin sebebi olamaz, var edicisi olamaz. Mesela ya bizim daha tabir, basit bir tabirle. Farz edelim ki bir fakir insan var. O fakir insana gördü ki birdenbire zenginleşti. Fakirdi, hiçbir şey yoktu. Birdenbire mal mülk sahibi oldu. Biz buna ne deriz? Desek ki bu birdenbire zenginleşmen elbette yoktan olamaz. Yoktan meydana gelmez. Bunun bu tıkı bir sebep olmalıdır. Kardeşim sen bu zenginliği nereden aldın? O dese ki ben bu zenginliği aynen kendim gibi bir fakirden aldım. Yani ben fakirdim, bir şeyim yoktu. Onun da cebinde bir şey yoktu ama o bana verdi. Ben bir liram yoktu. Diğer arkadaşım da bir lirası yoktu. Ama bu adam ki bir lirası cebinde yokuydu, o bir lirası bile olmayan adam bana çıkardı, sen 1 milyon lira verdi. Ben bu serveti işte ondan aldım. Güler ben insana. Dinle kardeşim. O da senin gibi fakir, sen de senin, o da yani onun da bir lirası yok, sen de bir liran yok. Ama şimdi senin gözlerinde bir servet oluşmuş. Bu servetin kaynağı fakir olamaz. Gerek bunun zengin olmalıdır. Yani bir zengin göster bize bunun kaynağı olarak. Diginen ki filan aga bana hediye etti. Filan bir yerden bir servet, bir varlık ortaya koy ki o varlık bunun kaynağı olsun. Bu aklı kuraldır. Yani bir şeyden yoksun olan bir şey, onun vericisi, onun var edicisi olamaz. Bu aklı kuralı bildikten sonra gelelim. Diyorlar ki, biz varlıklara baktığımızda kendimizde bir takım kemallar görüyoruz varlığımıza ilaveten. Hem varlığımız var, hem de varlığımıza ilaveten kemal var. Mesela hayatımız var, gücümüz var, ilmimiz var. Birçok kemala sahibiz. Bu durumda buradan anlıyoruz ki, çünkü biz varlığımızı da başka yerden aldık, kemalımızı da. Anlıyoruz ki bize hem varlık veren varlığa sahip olduğu gibi, bize kemalı veren de kemala sahipti. Çünkü eğer o kemaldan yoksun olsaydı, bize kemal nedir? Bizde ilim var. Eğer onda ilim olmasaydı, yani ilim denilen bir şey olmasaydı bize var eden de, ilim bizden nereden olacaktı? Bizde güç var. Bizi var eden de güç olmasaydı, biz gücü nereden alardık? O olmazdı. Demek ki madem ki bizde bir takım kemallar var ve biz biliyoruz ki yoksun olan bir şey verici olamaz, yoksun olduğu şeyin vericisi olamaz. O halde biz varlıklardaki kemali görünce, yani eseri bakıyoruz, kemal sahibidirler. Eserdeki kemallar delildir bize, götürüyor ki eserin var edicisinde bu kemallar var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak anlıyoruz ki, yani Allah'ın işindeki hayattan yola çıkarak Allah'ın hayy olduğunu anlıyoruz. Allah'ın işindeki ilimden yola çıkarak Allah'ın alim olduğunu anlıyoruz. Allah'ın işindeki kudretten yola çıkarak Allah'ın kadir olduğunu anlıyoruz. Ve Allah'ın işindeki iradeden yola çıkarak Allah'ın murid olduğunu, irade sahibi olduğunu anlıyoruz. Ve keza bugün bu şekilde. Çünkü eğer olmasaydı, eğer orada olmazsa, yani bu yaratanda bunlar olmazsa bizde de olmaması gerekiyor. Çünkü fakir bir şey, yoksun olan bir şey vericisi olamaz. O zaman gerek bizde hiçbir kemal olmamalı. Ama var. Ha, kendimizin değil. Demek ki nereden gelmişiz? O geldiğimiz yerden bunlar bize verilmiştir. Buradan yola çıkarak onun kemal sıfatlarını anlıyoruz. Arz edeyim ki bu felsefi yöntemle Allah'ın sıfatlarını, yani eserden yola çıkarak ispat metodu. Bir de gelelim ilmi metoduna. İlmi metot da budur ki biz yine eseri biraz daha inceleyelim, ilmen inceliyorum. Yani eserde bakalım, eserde ilmin izini bulalım. Şimdi mesela diyelim ki, ben diyeyim ki bu bilgisayar, bir bilgisayar bir eserdir. Bu bilgisayardaki düzen, ondaki, onu var edendeki bilgiyi ortaya koyuyor. Yani burada biz bunu gören bir insan der ki, bu eser bir eserdir ki, bu eseri tahlil eden, bu eseri inceleyen diyor ki, bunu bakar görür ki, bu eser ilimsiz meydana gelmez. Yani eserdeki incelikler, eserdeki düzen, eserdeki o her şeyin amacına uygun oluşu, eserin tahlilinden yola çıkarak o müessirin niteliklerini anlamak. Onun için mesela buna Allah tabii ki bu daha, yani herkesin biraz daha ilk başta zihinlerinin yatkın olduğu mesele olduğundan dolayı daha insan ilk başta bunu daha çabuk anlayabiliyor. Bu yüzdendir ki Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde peygamberi ve az edeyim ki İlk başta insanları bu yöne çağırıyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde buyurmuş ki, benim eserimi inceleyin. Kul undurul mağdafis semavat vel ard. Bakın görün yerde gökte ne var. Yeri gökü inceleyin demiş. İnceleyin bakın bu eserlerde ne gibi bir yani metot var. Eserin inceliğinden, eserin dikkatinden, itkanından, istihkamından, eserin büyüklüğünden, eserden benim büyüklüğümü anlayın. Eserin inceliğinden benim ilmimi anlayın. Eserdeki harcanan kudretten benim kudretimi anlayın. Geçenlerde bir haber düştü, bilmiyorum yani televizyonlarda da galiba söylediler ki yeni bulmuşlar, 3000 galaksi bulmuşlar. Yeni. Her galakside mümin kardeşlerim 1 milyonla 1 trilyon arasında yıldız bulunur. Bu galaksilerin ömrü 13 katrilyon senelik bir süre ömürleri. Allah ne kadar büyük. Yani eserin büyüklüğüne bak. Bu da yani hani bulunan yani milyon galaksiler var. Hala yeni bulunan taze henüz. Keşfettiler ki 3000 tanesi. Her bir tanesinde en az karesinde giden 1 milyon yıldız. Ne kadar büyük yaratıcıdır yani. Eserin büyüklüğünden büyüklüğünü fazla düşün. eserin inceliğinden, onun ilminin inceliğini. Ve liza Hak Teala buyuruyor ki Fendur ile athar rahmetillah. Mümin kardeşlerim, bakın Allah'ın eserlerini, Allah'ın rahmetinin eserlerini. Bakın eserdeki rahmeti görün, benim rahim olduğumu anlayın. Fendur ile athar rahmetillah. Allah'ın eserindeki rahmete bak. Keza bunu diyor yani Fendur ile athari bereketillah. Allah'ın bereketinin eserine bakın. Fendur ile athari ihsanillah. Allah'ın ihsanın eserlerine bakın. Fendur ile athari rızkillah. Allah'ın rızkını eserlerine bakın. Diyorum ki her şeyin rızkını bize yetiştirir. En küçük bir böceğin de rızkını düşünmüş. En büyüğüne, en küçüğüne. Bu İşte bu eserde düşünerek bakın inceleyin. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâken. O Allah ki yedi kat gökleri yarattı. Tabaka tabaka. Mâ terâ fî halqir rahmân min tefâvûd. Göremezsin Allah'ın yaratışında bir çelişki, bir farklılık. Fercil mesele. Tekrardan dön bak. Hel terâ min futûr. Bir boşluk görebiliyor musun? Tekrar ikinci defa, üçüncü defa. Dön, boşluk arasan bulamazsın. Yen galib ileykel meselü hasen ve huvesir. Kendisi teslim olur. Amentu ya Rabbi der. Sensin büyük, sensin alim, sensin kadir, sensin muhsin, sensin bereket, sensin rahmet. Hepsini demeye, saymaya başlar. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir buyruğuyla sözüm biteceğim. İmam Sadık Aleyhisselam Tevhid-i Mufaddel'de Mufaddel İmam Sadık'ın o fehim düşünen öğrencilerinden birisidir. Diyor ki ya Mufaddel, diyor ki bak inne ismi hadel alem bilisanil yunaniye el cariye el merfa indehum kosmos. Ey Mufaddel, Yunanlılar aleme kosmos derler. Adı kosmos. Biz alem diyoruz. Varlık alemine alem diyoruz. Niye alem diyoruz? Alamet olması açısından diyoruz. Ama Yunanlılar bizden daha zekiymişler. Onlar kosmos demişler. Ve tefsiruhu zine. Kosmosun manası nedir? Güzellik. Onlar alemin adını koymuşlar nedir?
Hocam,
güzellik.
Zekiymişsiniz. Bu hadiste var mı yoksa?
Yok, ben diyorum. O benden abi. Bazen de kendimizden bir şeyler katalım adayla. Çünkü görüyorum, ben kıskanıyorum ağamı. Onlar fakat alem dememişler. Alemet dememişler. Demişler güzellik. O daha incelik bulmuşlar. Az edeyim. Ve kedâleke semmetül felâsıve ve men iddial hikme. Filozoflar da hikmet İddiasında bulunanlar da aleme diyorlar güzellik. Alem demiyorlar. Güzellik diyorlar. Feykânü yüsemmûnah bi hadal ism. İlla niye demişler bunun adını? Niye güzellik koymuşlar? Limâ re'ev fîhî mine takdîr ve nizam. Burada görmüşler o takdiri, inceliği, düzeni görmüşler. Ama o düzene rağmen, o takdire rağmen, ölçüye rağmen, her şey ölçü yerindedir. Ama felem yerdav en müsemmuhu takdiren ve nizamen. Fakat takdir demeye razı olmamışlar. Düzen demeye razı olmamışlar. Belki ne demişler? Semmuhu zineten. Güzellik demişler. Niye? Liyuhbiru ennehu ma huve aleyhi mines sevab vel itkan. Ki desinler, göstersinler ki bu alemde bütün takdire, ölçüye, nizama, düzene, her şeye, her şeye rağmen ona ilaveten bir başka şey de var. Nedir? Ela gayetil husnü vel beha. Son derece güzelliğe de sahiptir. Ne fakat düzenlidir, yerli yerindedir, her şey ölçülenir. Belki son derecede güzeldir. Ellezî ehsene kulle şeyin halaka. Yarattığı her şeyi en güzel de yaratmıştır. Dolayısıyla işlerin güzelliğinden yola çıkarak güzel sensin ya Rab demişler. Değil mi? Eser işine güzel demişler. Sonra demişler ki ben senden başkasını gözüm görmez. Arifler onun için hep Ya diyorlar ki ezel gün, o ezelden beri ben artık elif dedim, sana gönül verdim, daha başkası bu gönülde yer bulmaz. Çünkü başka güzellik kalmadı ki. Dolayısıyla bu da eserden yola çıkar. Bu da çok güzeldir. Bu daha insan mesela aşın olur. Ama bu yolların bir takım eksikler var. Onları da artık sizi fazla yormayayım. Ama buna rağmen çok güzel bir metottur bunlar da. Ve böylece biz velhasıl sözün özeti Allah'ın zatında tefekkür ederek sıfatlarını anladık. Bu bir. Allah'ın işinde tefekkür ederek Allah'ın sıfatlarını anladık ve gördük ki o mutlak güzellik kusursuz mutlak kemaldır. Ve hepimiz ona teslim olduk. Amentü dedik. Allah inşallah imanımızı kabul etsin inşallah. Bizleri o ehli tevhidden karar etsin. Sallallahu aleyhi Muhammedin ve aleyhi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi Muhammed.